Ayrım 12, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, Sayfa 110. Kurtlar. Hayat uçurumdan düşmemek için kıla tutunan bir çocuk gibi bağırıyordu. Kara tavşan iki rayın arasına upuzun uzanmıştı. Bu kaçıncı uzanışıydı kimse bilmiyordu. Korkuları karanlıkta kedi gözü gibi ışıldayan iki küfeci çocuk, Hami ile Cavit gündüz vardiyasında çalıştırıldığını bilmedikleri için vagona komuşlardı ihtiyarı. Zavallıcık dördüncü seferinde kömür yüklü vagonu yokuş yukarı çıkarırken bacaklarının tutmaması üzerine gerisin geri gitmiş, sonra da düşmüştü. Fena halde aç ve susuzdu. Bir ay süreyle dönerli, yani münavebeli çalışıklarından dolayı Recep emmi ve Cemaller Zonguldak'taydılar. Sırtı haydice tekmelenen kara tavşan kalkmak için kendisini zorlamış, hatta bir ara yekinirken kafasını raya çarpmış ama kalkamamıştı. Bakışları galeri duvarında ışıldayan su sızıntısındaydı. Küfeci çocuklar ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Katırı kaldırmanın bir yolu olmalıydı. ''Bu katır kalkar kalkmasına da biraz zaman ister.'' dedi Hami. ''Zonguldaklı Recep emmi bu katırı bana tembih etmişti. İyi bak, bu katır benim babamdır.'' demişti. ''O adamın bana çok iyiliği dokundu. O iyiliklerin altından kalkmak zor. Bu katıra iyi bakmak zorundayım ama çok yaşlanmış.'' Cavit yüzünü haddinden fazla işgal eden, çillenmiş, havuç burnunu karıştırmakla meşguldü. Kâkülü daracık alnını olduğu gibi kapladığı için kafası saç ve burundan ibaret garip bir görünüm içindeydi. Kafasına düşen su damlası soruya dönüştü. ''Boş ver Recep emmiyi, Hamit Çavuş'u çağırsak mı?'' Hami lambasını kara tavşanın kafasına doğru yaklaştırıp gözüne baktı. Katırın kendini madene her uğurlayışında hüzünlenen anası gibi baktığını, soruyu anladığını ve korktuğunu sandı. ''Hamit Çavuş bizi bu halde görürse katırı vurur. Bu katırı niye koştunuz der, ikimizi de döver.'' ''Bu katırı koştuğumuzu gördü, bir şey demedi ya.'' ''Olsun, yavşağın tekidir, bizi mahveder.'' diye diretti Hami. Nefes darlığını, nemi ve basıncı ağırlaştıran bu uğursuz karanlığın bir yerlerde göçüye veya kör nefese yol açacağından korktu Cavit. Kömürlenmiş alın terini avucunun içiyle sildi. Burnunu sümkürdü, sağ ayağından çarığını çıkardı, içindeki molozları düşürmek için ters çevirip vagona vurdu. ''Katırı arabadan çözsek iyi olur.'' ''Araba yokuş aşağı kayar, kaza olur.'' dedi Hami. En basit bir konuda bile mantığını işletmediğini düşündü Cavit. Galerinin öbür ucunda beliren lamba ışıklarına baktı. ''Gelenler var, boş durma.'' Gelenlerin içinde Hamit Çavuş'un da olabileceğini düşünerek birlikte olağanüstü bir güçle kara tavşanı kaldırmaya yeltendiler son bir kez. Işıklar büyüyüp sesler belirginleşince boş durmadıklarını göstermek için iyice arttırdılar çabalarını. Ocağın ortaklarından Tatyos Balian ağzında şarap ve istiridye kokusuyla yaklaşıp
''Vaa bak hele, gene mi o katır?'' diye kükredi. ''Ben size demedim mi, bu çürümüş işe yaramaz katırları atın gitsin.'' diye.
''Yarın Seyit Zekeriya Filyos'tan iki genç katır getirecek.'' dedi Hami Çavuş. ''O katırlar gelir gelmez bir bunu, bir yaşlı katır daha var. İkisini de yer üstüne çıkarıp vuracağız. Bu katırı hemen kaldırın.''
''Çok uğraştık, kalkmadı çavuşum.'' dedi Cavit.
''Ulan mandagöz, hiç mi beyin yok kafanızın içinde?'' diye bağırdı Hamit Çavuş. ''Gidin çağırın iki kazmakeş, gelsin buraya. Bir tane de katır getirin. Beceriksiz, pıypıdık herifler. Küçük vıdı vıdılardan başınızı kaldırsanız da önünüze bir baksanız.''
Cavit dayaktan kurtulmanın sevinciyle lambasını yerden alıp galeri boyunca derinlere doğru koşmaya başladı. Tatyos Balian'la birlikte gelen ve onun ayak işlerini gören zayıf, benzi soluk, sıska bir herif elinde lambasıyla kara tavşana yaklaştı. Ayak ucuyla dürttü katırı. Bilgisi olmadığı konularda iddialı konuşan ve atla arpayı dövüştürmeye bayılan sıska,
''Ahı gitmiş, mahı kalmış bu katırın.'' diye kışkırttı efendisini.
Kötülük yaptığı zaman korku hissetmeyen bir insandı Balian. Elindeki bastonun ucuyla katırın karnını dürttü.
''İkide bir düşüp işi engellemekten başka bir işe yaramıyor.'' dedi. ''Kaç kere gördüm ben bunun düşüşünü. Kaç kere atın gitsin dedim, dinletemedim. Yeter artık. Ayağı kaldırır kaldırmaz yer üstüne çıkarım. Vurun gitsin.''
Hami vurun sözcüğünü duyunca Recep emminin katır gibi vurulup düştüğünü hisseder gibi oldu.
ablasının eski ince bir yel birdekten keserek yaptığı gömleklerden sırılsıklandı.
Gecenin bu saatinde olmaz efendi dedi Hamit Çavuş. Bu iş yarına kalır.
Hamit sevindi. Recep emmi bu katırı alır evine götürür. Size yük olmaz diyecekti. Korkusundan vazgeçti.
Daha evvel de aynı şeyi söyledin diye homurdandı Balyan Efendi. Tamam dedin, tamamın sonu gelmedi. Kaldırın, Bekçi Turan'a verin, dereye indirsin, vursun orada. Baksana nasıl da kapatmış yolu.
Hamit Çavuş, Tatyos'un ayranının daha fazla kabarmaması için alttan aldı.
Hayırlısıyla efendim, bakalım hallederiz dedi. Siz buyurun, ocakları teftiş edin, ben de bu işe bakayım, yol kapanmış.
Tatyos Efendi söylene söylene Kara Tavşan'ı geçip yardımcısıyla birlikte galeri dönemecine karıştı. Küfeci Hami, Çavuş'un Tatyos'a karşı duyduğu öfkeyi, kendisine karşı dayağı dönüştüreceği endişesi içindeydi.
''Şerefsizin bir yere kıçını koyup oturduğunu görmedim.'' diye mırıldandı Hami Çavuş. ''Aşağı mahalle sen misin, yukarı mahalle şen misin?'' deyip geziyor gece gündüz. ''Birkaçının hissesini de aldı ya, ortaklar çekildi, aş deliye kaldı. Bir işten de anlasa, gel şu işi yap desen ata et, ite ot verir.''
Cavit ocakta çalışan iki kazmacı ve bir yaşlı katırla beraber geldi. Tokat yememek için Hamit Çavuş'tan biraz uzak durdu. Kara Tavşan katırın geldiğini ayak seslerinden ve kokusundan duyumsayınca sevindi. Başını kaldırdı, kendisine dönük yüzler içinde Recep emminin yüzünü aradı. Bulamayınca kafayı yeniden indirdi rayın üzerine. Kazmacılardan bir tanesi gelirken getirdiği sırığı Kara Tavşan'ın sırt tarafından altına doğru sokup kanırmaya başlarken diğeri katırın kuyruk köküne yapışıp yukarı kaldırmaya çabalıyordu. Küfeciler katırın kafasını yerden kaldırmışlardı. Hamit Çavuş geri gitmemesi için vagonun arkasına geçmişti. İlk yekinişte kalkamadı Kara Tavşan, ikinci yekinişte kalktı. Kalkınca ilk duyumsadığı şey susuzluk oldu. Kendisine bakan seyis yoktu ortalarda. Onun hayvanlara bakıp bakmadığını kimse de kontrol etmiyordu. Hamutu boynundan çıkarıp diğerinin boynuna geçirdiler.
''Cavit sen bu katırı yedekle yer üstüne çıkar.'' dedi Çavuş. ''Havzadan uzaklaştır, bir ağaca bağla gel. Vurmaya gerek yok, bu gece onu kurtlar yer.''
Boynuna hamut geçirilen diğer katırı süzdü.
''Bu da çökmüş. Sabahleyin işiniz biter bitmez bunu da götürün, bağlayın ağaca. Kurtlara yem olsun.''
''Baş üstüne!'' diye mırıldandı Cavit. Lambasını aldı, Kara Tavşan'ı yularından çekerek galeriyi usul usul kat etmeye koyuldu. Bir ara dönüp geri baktı. Arkadaşı Hami'nin ''Hayır götürme!'' diye ışıldayan bakışlarıyla karşılaşır gibi oldu. Kurtların katırı parçalama sahnesi canlandı hayalinde. Recep emmiye ne diyecekti? ''Katırı kurtlara ben götürdüm mü?'' diyecekti. Ocak sahibinin ve ocak çavuşunun ağzından çıkan her emiri yerine getiriyordu. Kimse suçlayamazdı onu. Galerinin çıkışında durdular. Dışarıda ay ışığının çini mavisine kestiği ısırgan bir ayaz vardı. 10 yıldır yeryüzüne arkasında yüklü vagonlarla ve çok kısa aralıklarla çıkan Kara Tavşan ilk kez arkasında yüklü vagon olmadan dışarı çıkıyordu. Bir garipliğin olduğunu sezdi ve tam çıkışta durdu. Şaşkındı. Şakakları zonkluyor, dışarıdan galeriye ürpertici seslerin girdiğini duyuyor, ahırına geri dönmek istiyordu. Cavit yulardan çekince Kara Tavşan'ın direnmesiyle karşılaştı ve korktu. O anda madene girmekte olan iki madenciden birisi,
''Çekme, hayvanı kendi haline bırak.'' dedi. ''Alıştıra alıştıra çıkar. İşi bitmiş. Tekaüte ayrılan katırlardan mı bu?''
''He!'' diye kendisinin de duymadığı bir ses çıkardı Cavit.
''Hayvanı gündüz çıkarsaydınız.'' dedi diğeri. ''Gecenin bu saatinde hayvan mı vurulur? Herkesi kaldırırsınız uykusundan.''
Madencilerin hissetme yeteneklerine şaştı Cavit. Yuları gevşetti. Katırı hareket ettirmek için dışarı değil de içeri doğru çekti. Katır hareket etti, biraz gitti. Çocuğun bir dönüş yapıp arkasına geçmesiyle bu kez direnmeden dışarı çıktı. Rahat bir soluk aldı Cavit. Önüne geçip yularına yapıştı. Ayazın karanlığı külçeleştirdiği, yönsüz, boyutsuz, ürkütücü bir boşluğa dönüştürdüğü hissine kapıldı. İnce ince yağan dünkü tozak kar çiğnenmiş, buza dönüşmüştü yerde. Hamit Çavuş'un direktifi doğrultusunda yürümeye başladı. Harman yerini ve az ilerideki moloz tepeciğini geçtiler. Cavit o anda kendi rolüyle katırın rolünün tersine çevrildiğini, başında bir yuların olduğunu, katırın kendisini aç kurt sürüsüne sunmak için götürdüğünü düşündü. Ayağı donmuş bir kar kütüğüne takıldı, yüzü koyun kapaklanmaktan son anda yuların sayesinde kurtuldu. Lamba ışığında haylice ilerledi. Yokuş aşağı inerek ağaçların arasına girdi. Daha fazla ilerlemekten korktu. Ayaz burada daha mı keskindi? Katırı kurtlar yemese bile tükürüğü havada donduran bu ayazın bu gece onu donduracağı kesindi. Bir sarı çamın dibinde durdu. Lambasını karın üzerine indirdi. Katırı dala bağlamasa o da başını alıp bir köye gitse daha iyi olmaz mıydı? Köye gitmeyebilirdi. Geri dönüp ocağa da girebilirdi. Ondan sonra gelsin Hamit Çavuş'un dayakları. Ben sana demedim mi bir ağaca bağla diye yer misin yemez misin sağlı sollu? Korktu. Aşağılara sarkan kalın bir dal buldu el yordamıyla. Yuları sağlamca bağladı dala. Kurt sürüsünün yaklaşmakta olduğunu sanarak ürperdi. Hızla dönüp arkasını yokladı. Lambasını alelacele yerden aldı. Katırın perçemini sol eliyle okşarken "Allah yardımcın olsun" diye mırıldandı. Kara tavşan başını çevirip uzaklaşmakta olan lamba ışığına baktı. Küçük adam neden gitmişti? Hava neden bu kadar soğuktu? Kendisini vagondan kurtarıp niçin getirmişlerdi buraya? Ahır sıcaktı ve neredeydi? Atlar, katırlar ve Recep emmi neredeydi? Neden su ve ot vermemişlerdi? Kara tavşan lamba ışığını kayboluncaya kadar izledi. Kafasındaki sorular ışığın kayboluşuyla birlikte kayboldu. Yerde su olup olmadığını yoklamak için kafasını aşağıya eğmek istedi. Eğemedi. Kafasını kaldırmayı akıl etti. 3 yıl önce tavandan düşen bir taşın açtığı derin yara izini dala çarptı. Burnuna dokunan çam yapraklarını kokladı. Bir çenge koparıp çiğnemeye başladı. Bir çenge daha kopardı. Karnı, ayakları ve burnu fena halde üşüyordu. Baktığı her yer onu ayazla mayalanmış koyu bir karanlıkla karşılıyordu. Duvarlar, direkler, raylar, öksürükler kaybolmuştu. Fena halde yorgundu. Çam yapraklarından pek hoşlanmadı. Recep emminin biraz sonra kendisine bir kucak dolusu kokulu ot getireceği umuduyla beklemeye başladı. Üşümesine ve eklem yerlerindeki ağrılarına rağmen ayakta biraz kestirdi. O gece ne bir tilki, ne bir çakal, ne de bir kurt uğramadı kara tavşanın semtine. Tepeler ışıdığında kara tavşan ağacın altında hayalleri ve beklentileriyle birlikte soğuktan buymuş bir durumda bekliyordu. Hamutun sürterek inceltip yaraya dönüştürdüğü yerler ile kafa ve sırtındaki eski yara izleri buz bağlamıştı. Burnundan akan su buzlanmıştı. Geceleyin rüzgarın savurduğu toz kar tüylerinin arasındaki kömür tozu tabakasını olduğu gibi kapatmıştı. Kafasını dil vermez, mutlak sessizliği bozmak istercesine güçlükle kaldırdı. Ağarmakta olan çevreyi şöyle bir süzdü. Recep emmi neredeydi? Su ve ot neredeydi? Ahır ve arkadaşları neredeydi? Bu soğukta, bu ilgisiz yerde bu ağaca niçin bağlanmıştı? Birden ayak seslerini gıcırdayan karı duydu, canlanır gibi oldu. Başını çevirip sesin geldiği yöne doğru baktı. Akşamın altısından sabahın altısına kadar çalışan gece vardiyasının küfeci çocukları Cavit ile Hami, diğer yaşlı katırla birlikte geliyorlardı. Oh ne güzel, su ve ot mu getiriyorlardı? Kendisini yedekleyip ahıra götürmeye mi gelmişlerdi yoksa? Recep emmi neredeydi? Kurtlar yememiş katırı, dedi Cavit. Çok iyi, buna sevindim, diye bağırdı Hami. Koşa koşa kara tavşanın yanına geldi. Katır çaresini ve umudunu tüketmiş bir çocuk hüznüyle Hami'ye baktı. Güçlü bir duyumsama yeteneğiyle katırı anlamışçasına gülümsedi Hami. Alnını sıvazladı. ''Ben bu katırı alıp gizlice Zonguldak'a götürsem, Recep emmiye versem, gelsem nasıl olur?'' ''Olmaz!'' diye çıkıştı Cavit. ''Başımıza iş açarsın. Hamit Çavuş duyarsa ikimizi de eşek sudan gelinceye kadar döver. Gidip hemen uyumamız lazım.'' Bu katırı bu haliyle Zonguldak'a götürürsen uzun sürer, uyuyamazsın. Bir saate kadar gider, bir saate de gelirim. Kimsenin haberi olmaz. Olmaz, diye diretti Cavit. Hamit Çavuş hızlı düşünür, katır da yavaş yürür. Bizi mahveder, yevmiyelerimizi keser. Ben bu katırı bu halde gördüm ya, gözüme uyku girmez. girer girer yorgunsun diyerek yedeklediği katırı kara tavşana 10 metre uzakta bulunan bir köknar ağacının dalına bağladı. Unut o katırı, bizim elimizden bir şey gelmez, kurtlara sözümüz geçmez, ne yapalım, bunların kaderi de bu. İkisini de bağlamasak? Olmaz. Hami Cavit'i ikna edemeyince boynunda kolye gibi taşıdığı muskayı çıkarıp bir bismillahla katırın boynuna bağladı. Kara tavşan uzaklaşan çocukların ardından uzun uzun baktı. Hami'nin bir ara başını çevirip kendisine bakmasından umutlandı. Çocukların gözden kayboluşuyla birlikte büyük bir yalnızlık duygusu içine girdi. Yeni getirilen yaşlı arkadaşını anımsadı birden. Başını çevirdiğinde göz göze geldi onunla. Aynı ocakta 7 yıl arkadaşlık etmişti. 3 yıl ondan kıdemliydi. Yıllarca nöbetleşe aynı vagonu çekmiş, aynı ahırda kalmış, çukurlarda göllenen aynı suları içmiş, önlerine konulan otları kafa kafaya vererek aynı yorgunluk ve kemik acısıyla yemişlerdi. O düştüğünde kendisini, kendisi düştüğünde ise onu getirip vagona koşmuşlardı. Çocukların gidişinden bir müddet sonra havzaya ince bir tilki sisi çöktü. Haftada 1-2 kez Kozlu'daki kuyulara yaklaşan ve yemekhane artıklarını yiyen kurtlar sisin çöküşüyle birlikte inlerinden çıktılar. Bunlardan 3 tanesi Üzülmez Deresi'ni izleyerek derenin kokak suya oluşturduğu çatağa, tahta iskeleye geldi. 5 gün önceden Zonguldak yerleşim merkezinin en yüksek tepesinde bulunan Ermeni mahallesinden parçalayıp iskele yakınına getirdikleri yaşlı bir köpekten arta kalan kemikleri kemirmeye başladılar. Üçlü ekip Göl Dağı'ndan gelen 3 kurdun katılmasıyla 6'ya çıktı. Kozlu, Kilimli, Elvan, Bağlı, Kapuz, Değirmen Ağzı, Ilısu ve Öküşne mıntıkasında geceleyin etkin olan bu grubun sayısı bazen 10'a çıkıyor, bazen de 10'u aşıyordu. Kemiklerden bir şey çıkmayacağını anlayan beşli ekip Bağlık yolunun ağzına, sütleyen iskelesine doğru yöneldi. Deniz içeri girmediği için burası tam anlamıyla süt limandı. Kıyıdaki kayıkların yakınında ekmek, kemik ve balık kırıntıları aradılar. Kurtlar kol düzeniyle kıyıyı izleyerek Kozlu yönünde ilerlediler. Havzaya sessizce sokuldular. Galeri girişinin ağaç boyunduruğunu çepeçevre sağlamlaştıran tahkimatçının vuruşlarıyla harman yerinden gelen gürültüleri sisin derinliğinde durarak dinlediler. Yemekhane artıklarını tilkiler yemişlerdi. Onlara etrafı kolaçan etmekten başka çare kalmamıştı. Bir şey bulamamaları durumunda her zaman yaptıkları gibi Ereğli'ye yöneleceklerdi. Kurtlar güdüleri ve bakışlarıyla sözleşerek bir noktada birleşmek üzere 2 kola ayrıldılar. Birinci kol yatakhanenin arkasındaki moloz yığınlarını geçti. Katırların bağlandıkları koruluklara doğru ilerledi. İkinci kol 12 ve 23 numaralı ocakların çevresinde oyalandıktan sonra katırların bulundukları nokta ile oraya en yakın ocak arasında tilkilerin parçaladığı bir yel ve kuşundan arta kalan kokuya ve tüylere takılıp kaldı. Katırları ilk gören birinci ekip oldu. Ekibin başında yürüyen ince yüzlü eke kurt uluyarak durumu ikinci ekibe bildirdi. Sisi dalgalandıran uluma katırların kulaklarını ve tüylerini diken gibi dikmelerine yol açtı. Sürü çalılıklara doğru indi. Son gelen katır siste sis gibi gezinen, çökük böğürlü, ince gövdeli yaratıkları dehşetle izlerken kişneyerek kaçmak istedi. Kafasıyla dizginleri gerdi, dalı zorladı. Soğuktan, açlık ve susuzluktan dolayı uyuşan kara tavşan, arkadaşının kişneyişiyle canlandı ve çevresinde gezinen kurtları korkuyla süzdü. İnsanlar neredeydi? Bu çekik gözlerden, çekilmiş aç karınlardan kendilerini kurtaracak bir tek insan yok muydu? Kurtlar katırların çevresinde geziniyor, saldırmak için eke kurdun işaretini bekliyorlardı. Onun saldıracağı ilk katır hangisi ise ona saldıracaklardı. Eke kurt 3 kurtla beraber son gelen katırın çevresinde dönüyordu. Bir ara kara tavşana yaklaştı. Orada bulunan 2 kurdu yanına alarak tüm kurtlarla beraber son gelen katırı kuşattı. Kendisi katırın yumuşak karnına yakın bir yerde duruyordu. İyice yaklaştı ve hırladı. Ani bir atakla dişlerini katırın karnına geçirdi. Katır canhıraş bir bağırışla peş peşe tekmeler savurdu. Eke kurdun saldırısını diğerleri izledi. Kimisi hırlayarak gırtlağına, kimisi bacağına, buduna, karnına geçirdi dişlerini. Arkadaşının kanlı hırıltıları, çırpınışı, kara tavşanda içler acısı garip bir bağırtıya dönüştü. Kurtların dizginsiz bir açlıkla üzerine çullandıkları katır yıkılmış, yuların bağlandığı dal kırılarak başı yere düşmüştü. Kıl diplerinde yıllardır tabaka tabaka kalan kömür tozlarının adeta çürüttüğü deri bir anda parçalanmış, üzerinde mor ve kırmızı lekelerin bulunduğu sarı et açığa çıkmıştı. Kara tavşan üşümeyi, açlığı ve susuzluğu unutmuştu. Başını sık sık dehşet sofrasına doğru çeviriyor, az sonra kendisinin de aynı duruma düşeceğini hissederek yuları daldan kurtarıp kaçma çabası içine giriyordu. Altı kurt bir saat içinde katırın iskeletini açığa çıkarmıştı. Hırıltıya, karga ötüşlerine ve kan kokusuna gelen iki aç tilki sürünün kanlı ziyafeti etrafında dolanıp duruyordu. Eke kurt leşten ayrıldı. Ağzını yalayarak ve ön ayaklarıyla karda kanlı izler bırakarak kara tavşanın etrafında bir tur attı. Kara tavşan dehşet içinde bakışlarını ayırmadan kurdu izliyordu. Kurt kafasını yukarı kaldırdı, kulaklarını dikti, sisin derinliğinden kopup gelen sese baktı. Kanlı sofraya doğru yürüdü, anlamlı anlamlı mırıldandı ve bütün kurtları peşine takarak çam ağaçlarının ötesine, sisin ve karın kör noktasına doğru uzaklaştı. Kara tavşan kurtların çekilişini izlerken haminin kendisine doğru geldiğini gördü ve yardım istercesine acılı sesler çıkardı. Hami kanlanmış kar sofrasının ortasında iskelete dönüşen katırı görünce korktu. Koşarak uzaklaşmak, geri dönmek istedi. Cavit'le geri dönüp yatağına girdiğinde kara tavşanı ve Recep emmiyi düşünmüş, debelenip durmuş, uyuyamamış, yanı başında uyuyan Cavit'i kollayarak kalkmış, katırı ağaçtan açıp gizlice Recep emmiye götürmeye karar vermişti. Çevreyi şöyle bir süzdü. Daldan leşe inen karganın dışında bir şey göremeyince kara tavşanla göz göze geldi. Hayat uçurumdan düşmemek için kıla tutunan bir çocuk gibi bağırıyordu. Koştu, yularını daldan çarçabuk açtı, yedekleyerek tehlikeli sahadan uzaklaştı. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 119.